Ayrım 26.
Dur kaçma. Söyledin mi, söylemedin mi? İşte bugün de aynı Fransızlar suni olarak kurulmuş ve üstelik de Kremlin'dekiler tarafından idare edilen bir devlet için ölmek istemiyor. Dikkat et Paul. Moskova'nın uçak gemisi gibi bir şey bugün Çekoslovakya. Hitler'in öfkesini anlaman gerek. Britör'ün kemikli kuru yüzüne daldı bir an Tessa. Bir düşünce kafasının içinde dönüp duruyordu hep. Fogel belgesinin çalındığını biliyor muydu acaba Britör? Sonunda dayanamadı. Grendel hakkında ne düşünüyorsun? Britör omuzlarını sekmişti. Ben sana en önemli şeylerden söz ediyorum. Sense tutmuş bir çocukla uğraşıyorsun. Ciddi ol biraz lütfen. Britör gittikten sonra hesaba oturdu. Sağcılar iyice azmış haldeydiler. 240 kırmızı oy demekti bu. Bir noktada Britör haklıydı. Memleket hakikaten ikiye bölünmüş durumdaydı. Grendel meselesini ortaya sürse hemen sustururlar. Elinde belge yok ki. Berlin'e yüklense ama ya Hitler bunu yutmayacak olursa? Tehlikeli bir oyun. Çek Majino hattından söz etmişti General Gamel'in 3 saat boyunca. Ama Daladier meseleyi açıkça kazanabilir miyiz, kazanamaz mıyız diye sorduğu vakit kaçamak bir cevabı tercih etmişti. Ordu hükümetin emirleri olduğu gibi yerine getirecektir. İtaat etmekten kolay ne var? Mesele kumanda etmekte. Tessa akşam yemeğine çıkmadan önce eski dostu General Picard'ı çağırdı. Ona sonsuz güveni vardı. Daima genç ve kaygısız kalmasını bilmiş olan Picard, Fransız ordusunun sarsılmazlığını temsil ediyordu onun gözünde. Fogel ya da Britör gibi laf kalabalığına boğmadı nitekim Tessa'yı. Fikirlerini kaçamaklara sapmadan soğukkanlılıkla açıkladı. Meselenin siyasi yanını bir yana bırakıyorum. Ben bir askerim, beni ilgilendirmez. Çekoslovakya'nın kaybı bir muharebe yeri olarak hiç şüphe yok ki bizim için ağır bir darbe olacaktır. Ama hakikaten korkmamak gerekir. Seferberliği yürütebileceğimizi hiç sanmıyorum. Memleketin içinde bulunduğu ruh halini biliyorsunuz. Sudetler için neden dövüşecekmişim diyor halk. Büyük savaşı önleyici bir küçük savaş fikrini kimse tutmuyor. Almanya'ya gelince. Çekler zapt edemez mi yani Almanları? Bir hafta dayanabilirlerse çok iyi. Demir ökse içinde Çekler. Asıl darbe onlara Avusturya tarafından gelecek. Macarlar harekete geçecek, Polonyalılar da. Bu durumda arkalarını sağlama alan Almanların hemen dönüp bize saldırmaları işten bile değildir. Majino hattımız var şüphesiz ama... Ama... Uçağımız az. Havacılarımız da talimsiz. Uçak savar teçhizatımız son derece eksik. Ve İspanya tecrübesi göstermiş bulunuyor ki uçaksız... Tessa sözünü kesti dostunun. Kısaca imkansız mı demek istiyorsun? Picard kibarca gülümsemişti. Bir asker için imkansız diye bir şey yoktur. Ama her şeyi iyi tartmak gerekiyor. Ezilmektense Çekoslovakya'yı kaybetmek daha yerinde olmaz mı? Picard'ın içeri girdiğini görünce Tessa'nın içi rahatlar gibi olmuştu. Şimdi ise dehşete uğramış bulunuyordu. Paris'in nasıl yerle yeksan olacağını anlatıyordu Picard ona. Ve bu durumu Picard bildiğine göre Almanlar da herhalde biliyorlardı. Blöf yapmak imkanı bile kalmamıştı yani. Peki ne olacak? Boyun mu eğeceğiz? Ya Fransa'nın rolü, prestiji? Kendisini birdenbire aşağılanmış, hakarete uğramış gibi gördü Tessa. Belçikalı ya da Portekizli bir bakandan ne farkı vardı bu durumda? Yurtseverlik duyguları kabarıyordu şimdi. Çalışma odasının loşluğunda tek başına oturmuş, Verdun'u, savaşta ölen arkadaşlarını ve hiçbir işe yaramayan 1918 zaferini düşünüyordu. Louvre'daki heykel derin bir anlam taşıyordu, evet. Kanatları vardır ama başı yoktur zaferin. Akşam yemeğini Desire ile yiyecekti. Desire, dostunun son derece leziz yemekler seçerek keyiflendirmesini bilirdi daima. Ama bu akşam öyle olmamıştı. Listeye şöyle bir göz bile atmadı Tessa. Bir Marsilya lokantasındaydılar. Üzerinde balık kızartılan bağ çubukları ve sarımsak kokusu doluydu ortalık. Başka bir gününde olsa Tessa, verimli güneyin eşsiz ürünlerini en coşkun terimlerle kutlamayı katiyen ihmal etmezdi. Ama hala yediği darbenin etkisi altındaydı. Desire gülümsedi. Beyaz şarapla hazırlanmış yengeçleri olup olmadığını sormadım bile bakıyorum. Devlet adamı olmak buymuş demek. Ama Desire kendisi de düşünceliydi. Bir gün içinde 20 yıl gençleşmek ya da ihtiyarlamak gibi şaşkınlık verici bir kabiliyeti vardı bu adamın. Ve Janet onu şu andaki hüzünlü ve çökük haliyle görmüş olsa, diş budağın gölgesinde kendisini bulmaya gelen romantik aşığı katiyen tanıyamazdı. Şu son yıllarda alabildiğine değişmişti Desire. Aslına bakılırsa Desire hiçbir zaman bir şeye sonuna kadar inanmamıştı. Ama tutkulu bir insandı. Kocaman tröstleri çılgınca bir aceleyle kurup yıkar, borsada fırtınalar yaratır, eldiven değiştirir gibi bakanları değiştirtirdi. Olanca enerjisini bu donmuş toplumu, bütün konforu, kapalılığı ve küçücük sevinçleriyle olduğu gibi muhafaza edebilmek için harcıyordu Desire. Oysa şu son yılların olayları, grevler, faşist terör, İspanya dramı, Avusturya'nın Hitler tarafından işgali ve ufukta çok daha büyük acıların boy göstermiş oluşu hayatının bütün anlamını sıfıra indirmekteydi. İklimi değişmişti dünyanın. Oltalı balık avcıları, köy baloları ve sosyal demokratlarıyla modası geçmiş taşralı bir Fransa'yı kurtarmayı ummak, mucize beklemekten farksızdı. Gene çalışmaya devam ediyordu ama ataletten. İnatçı kumarbazlar gibiydi Desire. Hep aynı numaraya oynuyordu ama ruletin bilyasına söz geçirmek mümkün değildi. Asaletin şanındandır. Sorular vardı cevap verilmesi gereken ve Desire'nin her cevabı bir emir telakki ediliyordu. Nitekim Tessa da bu akşam beyaz şıraplı yengeçler için gelmemişti. Desire ona gastronomik sürprizler hazırlaya dursun, Tessa yine de Paris'in nasıl yıkılacağını ve sağcıların oylarını düşünmekten kendini alamıyordu. Bitkin bir tavırla soruyordu Desire. Ne olacak dersin? Boyun eğmek gerekiyor. Brutal'ü gördün mü? Gördüm. Ateş püskürüyorlar. Beneş onların gözünde bir bolşevikten başka bir şey değil. Gülmeye koyulmuştu Desire. Şüphesiz dedi. İlk bolşevik Azana'ydı. Üçüncü kim olacak merak ediyorum doğrusu. Chamberlain mi, sen mi? Harika değil mi? Ama sonuç apaçık. Boyun eğmek gerekiyor. Her şey değişti anlıyor musun? Alıştığımız cinsten namuslu bir savaş bugün artık imkansız hale gelmiştir. Her savaş bir iç savaşa dönüşmeye mahkumdur bugün. Eskiden sadece gizli cemiyetler, halkın memnuniyetsizliği ve askerlerin başkaldırması vardı korkulacak. Mutlu günlermiş. Bugünse koca bir devlet. Herkes gözlerini doğuya dikmiş bakıyor. Dünyanın en tabii şeyi bu. Ruslar bizimle beraberse Brutal ve adamları bozguncu kesiliyor. Ruslar üstümüze yürürse işçiler. Ruslar kıyıda kalıp beklemeyi tercih ederse bu sefer herkes bozguncu oluyor. Bizim burjuvalarımız yenilgiden korktukları kadar da galibiyetten korkuyorlar. Ama her şeyden fazla ürktükleri bir şey var. Moskova'nın kuvvetlenmesi. Sen şimdi gel de bu durumda savaş yapmaya kalk. İşçiler Marsilya'yı söylüyormuş. Söylerler. Dinleme efendim. Şarkı başka, savaş başka. Boyun eğmek gerekiyor. Yengeç dolu tabağının önünde susmuş kalmıştı Tessa. Yüzü her zamankinden daha da soluktu. Peçetesiyle alnında birken terleri kurulayarak sıcaktan şikayet etti. Çok yorgunum. Ama gene de bir karara varmak gerekiyor. Dalaydı'yı bilmez değilsin. Masayı yumruklayarak başlıyor bağırmaya. Ben. Napolyon sanki. Aslına bakarsan tembelin biri. Hiçbir işe yaramaz. Bir de kalkmış blöf yapacak Almanlara. Ya Almanlar cevap yerine 1000 tane bombardıman uçağı gönderecek olursa? Hava kuvvetlerimizin 5 para etmediğini söyledi Picard. Korkunç bir sorumluluk var benim sırtımda. Praha cevabımızı bekliyor. Onlara vaat etmemiş miydik ki? Son olarak Chamberlain'le yemek yedim. Alabildiğine kurnaz bir tüccar. Anasının gözü ama ağzından da bal akıyor. Dedesinin saatini gösterdi bana. Kapağının içine tutamayacaksan söz verme diye kazılı. Nefis değil mi? Ama bir tüccar için geçerli bu söz. Senin işine yaramaz. Söz vermiş olan sen değilsin ki, senden öncekiler. Sen olmuş olsaydın bile önemi yoktu. Ticarete benzemez politika. Politikada namuslu davranmak elde değildir. Ama gene de bir karara varmak gerekiyor. Başkaları bizim yerimize karara varır. 1 saat önce Londra'dan telefon ettiler. Saygıdeğer Chamberlain Hitler'le pazarlık etmeye karar vermiş. Tekrar ediyorum, son derece kurnaz bir ihtiyar. Üzülmene değmez. Biz bugün için Britanya'nın bir dominyonundan başka bir şey değiliz. Yarın bir de bakarsın bir Alman eyaleti olmuşuz. Valimiz de Brutal tabii. İğrenç ama yapacak bir şey göremiyorum. Tekrar ediyorum, boyun eğmek gerekiyor. Bunları söylerken kararıp gitmişti Desire. Tessa ise gülümsemeye başlamıştı. Chamberlain'in davranışı müthiş rahatlık vermişti ona. Hükümet böylece bütün sorumluluğu üzerinden atmış oluyordu. İngilizler boyun eğdikleri takdirde Fojer'de yelkenleri suya indirecekti. Bu durumda sağcılar da solcular da kabineye güven oyu vermekten başka çıkar yol bulamayacaklardı. Güzel de bir nutuk atardı Tessa bunun üzerine. Tarihin bu dramatik anında milli birlik ihtiyacı. Tessa yengeçler üzerine susmuş olmasını dil balığı ile danayı alabildiğine değerlendirerek ödedi. İştahı açılmıştı birdenbire. Ağzını şaplatarak ve zaman zaman da geğirerek yemeye başlamıştı. Nihayet karnı iyice doyunca çöktü ve soluk bir gülümseyişle şaşkın konuştu. Ama sen hiçbir şey yemedin. İştahım yok ki. Desire'nin suratının asık olduğunu ancak o vakit fark etti Tessa. Ve kudretli sermayedarın omuzunu sıvazladı babacan bir tavırla. 2-3 yıl sonra öcümüzü alırız, merak etme. Şimdi zaman kazanmak gerekiyor. Yemeklere iltifat etmemekte haksızsın. Kutsal ateşi söndürmemek gerekir. Ben mesela çok iyi yedim bu akşam. Bu kadar iştahım olduğunu bilmezdim. Bir parça da peynir yiyeceğim şimdi. Ve durmadan yiyor, yiyordu. Gülümsedi Desire. Halam öldüğü vakit amcam 2 ördek yuvarlamıştı bir solukta. Sonra da ben kederimden ne yaptığımı biliyor muyum ki demişti. Tessa son derece keyifli olarak döndü evine. İçtin mi diye sordu Amel'i. Hayır ama iyi bir yemek yedim. Çok iyi bir yemek. Sonra da çok iyi haberler aldım. Siyasi haberler. Anlatamam şimdi, çok karışık, anlamazsın. Ama bir nokta alabildiğine açık. Boyun eğmek gerekiyor. Ve pantolonunu çıkarırken büyük bir keyifle boyun eğmek gerekiyor. Boyun eğmek, boyun eğmek diye mırıldanıyordu kendi kendine. Bölüm 10. Sızlanıp duruyordu Jolyo. Ne yapsam boşuna. Bir türlü zayıflayamamıştım ılıcalarda, şimdi ise en azından 5 kilo kaybettim. Biraz geri karargah havası hüküm sürmekteydi yazı işlerinde ve Jolyo bir başkumandan gibi davranıyordu. Esrarengiz paketler teslim alıyor, daha esrarengiz emirler veriyordu. Kocaman bir Çekoslovakya haritası asılıydı bürosunda. Gerçekte ise hiçbir şey anladığı yoktu olup bitenlerden ve tasalandığı için hayıflanıyordu. Lavanüvel'ü beslemeye devam eden Desire'yi gaf yapıp kızdırmaktan korkuyordu. Oysa Desire'nin ağzından doğru dürüst bir bilgi de alamıyordu. Hükümeti destekleyin diyordu Desire, o kadar. Desteklemek ama kimi? Bakanlar arasında anlaşmazlık hüküm sürüyordu. Daladier, Mandel'i sıkıştırmaktaydı. Tessa da Reno'nun kuyusunu kazmakla uğraşıyordu. Ve hepsi de Jolyon'un ötekilere karşı kendilerini tutmasını istiyorlardı. Desire sayesinde Lavenuel en nüfuzlu gazetelerden biri olmuştu. Jolyo hamisine karşı küçük ihanetlerde bulunmamış değildi. Dışişleri Bakanlığı'nın örtülü ödeneğinden pay aldığı gibi çeşitli partilerin cömertliğine karşı da duygusuz kalmıyordu. Bazen bu hafifliğine canı sıkılıyordu. Ya Desire öğreniverse? Ama bir alay masraf kapısı olduğunu, karısının yeni bir kürk istediğini, çalıştırdığı adamları doyurmanın mümkün olmadığını ve nihayet para alıyorsa bile bu parayı yabancılardan değil de Desire'nin dostlarından, namuslu Fransız yurttaşlarından aldığını, yani hiç kimseyi aldatmadığını düşünerek yatıştırıyordu kendi kendini. Ama son zamanlarda ipin ucunu iyice kaçırmıştı elinden. Gelen haberler hani o insanı kaynar suyun altından çıkarıp buzlu suyun altına attıkları İskoçya duşlarına benziyordu. Hükümetin niyetini sezmek mümkün değildi. Savaşa mı? Yoksa taviz vermeye mi hazırlanıyor, anlaşılmıyordu bir türlü. Bunun adına politika değil, kerhane derler diyordu karısına Jolyo. Sonra ekliyordu. Tanrı yardım etse de saçmalamasak bari. Ama adamlarının yanında katiyen renk vermiyor, hükümetin bütün sırlarına vakıfmış gibi bilgiç tavır takınıyordu. Kendisine bir şey sorulduğu zaman da son derece ciddi bir tonla karmaşık ve çok yanlı bir politika güdüyoruz diyordu. Memleket şaşkına dönmüştü. Bir takım gazeteler Hitler'in yarından tez yok, Strasbourg'a saldıracağını yazıyordu. Bir başka takım da Çeklerin Südetlere eza cefa çektirdiğini ve bu durumda Fransa'nın müdahalede bulunmaya hakkı olmadığını belirtiyordu. O makale okumaya görsün, dehşete kapılıp soruyordunuz kendi kendinize. Ne anlam çıkıyor bütün bunlardan? Nereye varacak bu işin sonu diye. Ve hayat geçiyordu her zamanki gibi. Bağcılar bağ bozumuna, tiyatrolar premierlere, çocuklar okula hazırlanıyordu. Kilerlerine şeker ve pirinç yağan ev kadınları yeter ki savaş olmasın diye haykırıyorlardı birbirlerine. Ve her zaman da hayır, savaş olmayacak. Çeklerden bize ne? Marksistlerle Yahudilerden gayrı hiç kimse savaş istemiyor. Yakında onların da hesabını göreceğiz şeklinde konuşan biri çıkıyordu. Burjuvalar Chamberlain'e aşık olmuşlardı sanki. Barış Meleği adını takmışlardı İngiliz başbakanına. Şairler onun şerefine şiirler döktürüyor, gazeteler ona bir hediye gönderme kampanyası açıyor, Fransız sokaklarına onun adını veriyorlardı. Modern plajlardan, gazinolardan, köşklerden, yaz uykusu kısa kesilmiş zengin mahallelerden çeklerin üzerine lanet yağıyordu. Bütün melanet çeklerdeydi. Bulgarlardan da beterdi bunlar. Bolşeviktiler canım. Ya vahşi ya Bolşevik. Buna karşılık işçi mahallelerinde Daladya'ya lanet okunuyor, İspanya dramı hatırlanıyor ve yeter verilen tavizler deniyordu. Akşama doğru çok kötü bir haber geldi. Chamberlain'in ikinci yolculuğu tam başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Kollarını havaya kaldırmaktan başka çare bulamadı Jolyo. İhtiyarlığına rağmen bir ikinci uçak yolculuğunu göze alan Barış Meleği'nin kan dökmeden kazandığı büyük zafere tam iki koca sayfa ayırmıştı. Ve şimdi işler yeniden karışıyordu. Ne yapacağını kestiremeden bürosunda dört dönüyordu Jolyo. Tam o sırada Dizzy ile telefon etti. Gelin. İnvalid mahallesi karanlığa gömülmüştü. Kör inançlarından asla sıyrılamayan Jolyo titredi. Mavi ampuller ölü lambası gibi geliyordu ona. Ve Desire'nin halini görünce büsbütün artacaktı tedirginliği. Kurşun rengine bürünmüştü Desire. Yüzü şişmiş, bakışları sönmüştü. Gözlerinin altında mor cepçikler belirmişti. Genellikle kağıttan geçilmeyen çalışma odası bile hüzün içinde yüzüyordu. Oda çıplaktı. Bir bardak suyla baş ağrısına karşı komprimelerden başka bir şey görünmüyordu ortalıkta. Desire hemen sadede girdi. Durum ciddi. Hiç kimsenin savaş istemediği besbelli ama hepsi blöf yapıyor olabilir. Böyle bir durumda silahlar kendiliğinden patlayabilir. Ben her şeye rağmen iyimser olmakta devam ediyorum. Şimdi dinleyin dostum. Sizin gazetenizi daha çok aklı başında adamlar okur. Bunlar da Marcel Dea'ya güvenmiyorlar. Şöhretine biraz halel gelmiş bir adam ne de olsa. Maurice Rostand'ın hicivleri de pek bir şey söylemiyor bu okurlara. Sözün kısası, bu iş böyle devam edemez. Bir de öteki gazetelerin kadrosuna göz atın. Kerely, Ducamp, Bustrot, Foger, Cashin. Ve siz bunların karşısına çıkara çıkara bir takım sulu göz kadınlarla ahmakları çıkarıyorsunuz. Heyecandan soluğu kesilen Jolyo, mektuplarla, senetlerle, nazarlıklarla dolu ceplerini sarsılarak karıştırmaya koyulmuştu. Bir yazı arıyordu. Aldığı parayı nasıl sonuna kadar hak ettiğini gösterecekti Desire'ye. Nihayet bulduğu ince bir kağıt parçasını gururla uzattı. Buyurun. Ünlü bir yazarındı makale. Desire okudu. Uşaklık ölümden hayırlıdır. Masanın üzerine bıraktı kağıdı. Niçin öyle tiksinti dolu bir gülümseyişle buruşuyordu yüzü? Kendisi değil miydi bu fikri defalarca dile getiren, taviz vermek zorunluluğunu savunan, ikinci bir devlet olmaya boyun eğmek gereğini öneren, uzlaşmaya yanaşmayanlarla alay eden. Ölümden korkan, cenaze törenlerinden kaçan, şeytandan kaçar gibi durup durup ölüm olmasın da ne olursa olsun diyen. İşte bütün bunlar şu ince kağıdın üzerinde var şimdi. Uşaklık ölümden hayırlıdır. İşitmesi acı veren tatsız bir sözdü bu. Uygun düşmüyordu çocukluk anılarına Desire'nin. Gururlu ve kararlı gençlerle homurdanıp duran ihtiyarlara uygun düşmüyordu. Sevdiği türkülere, denizden esen rüzgara, beğendiği yazarlara da uygun değildi bu söz. Sessizce geri verdi Desire makaleyi ve yeniden konuşmaya girmeden önce bir komprime daha yuttu. Viard'ın bir makalesi iyi giderdi ya da bir konuşma onunla. İktidardayken yıldızı biraz söndü gerçi ama çoğu işçilerin gözünde hala temiz bir adamdır. Taviz politikası tavsiye edecek olursa hiç kimse çıkıp da onun bu işin menfaat kaygısıyla yaptığını iddia edemez. Enternasyonelci pasifistin biri derler olsa olsa. bu yazıya gelince. Fikirler doğru ama ben olsam uşaklık kelimesini kullanmazdım. Desire birdenbire Janet'i hatırladı. Ormandaki küçük patika geldi gözlerinin önüne. Yapmayın ne olur diye sızlanan sesini işitir gibi oldu. Başka bir kelime seçerdim ben olsam. Alçak gönüllülük derdim uşaklık yerine ya da felaket derdim. Jolyo ertesi gün Viard'ın karşısındaydı. Ona vakit geçirmeden ziyaretinin sebebini açıkladı. Bıkınlık dolu boğuk bir sesle. Biliyorum dedi Viard. Desire haber vermişti. Bu meseleyi birazdan konuşuruz. Hitler'in radyoda konuşacağını bilmiyordum. Özür dilerim. Şimdi onu dinleyeceğiz. Birçok şeylerin halli bu nutka bağlı. Almanca anlar mısınız? Tabii. Enternasyonel kongrelerde bütün eski sosyal demokratları dinlemişimdir. Babel'i, Libne'yi, Kalski'yi. Bebel'i savaştan önce Bale şehrinde konuşurken görür gibi oluyorum şimdi. O zamanlar başka zamanlardı. Bugün gibi değildi. Durum çok ciddi dostum, çok ciddi. Sosyalistler öteden beri Weimar Cumhuriyeti'ni idare etmek gerektiğine dikkati çekmişlerdir. Stresman'la anlaşmak Hitler'le anlaşmaktan çok daha kolaydı. Ama dinlemediler bizi ve işte sonuç meydanda. Savaşacak durumda değiliz işte. Savaşmamamız gerekiyor. Demokrasiler savaşa gelmez. Savaş öldürür demokrasiyi ya da dejenere eder. Clemenceau neredeyse parlamentoyu kapatıyordu bir zamanlar. Ya İtalya'da olup bitenler, ya Kerenski. Savaşa girdiğimiz takdirde devrim önüne geçilmez hale girecektir. Hayalini kurduğumuz devrim değil ama, diktat rejimi. Bugün herkes biliyor artık bunu. Zaferi kazanan biz olsak da aynı şey. Bir general çıkıp iktidarı ele alacak. Fransa'da namuslu askerler bulunduğunu bilmiyor değilim. Şu ihtiyar Pötey'in mesela. Ama maceracı subaylar da yok değil. Son olarak komisyonun bir toplantısında hazır bulunmuştum. Albay de Gaulle konuştu ve sözünü de geçirdi. Müthiş kibirli ve kendi değerinden başka hiçbir şeye inanmayan bir adam. Zaman kaybettiğimizi, bütçeyi yeniden gözden geçirmek ve orduyu motorize etmek gerektiğini ileri sürüyordu. Daha bir alay şey söyledi. Böyle bir adam göz açıp kapayıncaya kadar diktatörlüğünü ilan edebilir yani. Askerleri daima uzakta tutmak düşüncesindeyim ben. Onlara akıl danışmak saçmalıktır. Daladye ise cümlesini bitirmeden radyoya doğru seyirtmişti. Bir uğultu geliyordu radyodan. Konuşacak. Ve şimdi bütün dünya yüreği çarparaktan onu dinliyor. Jolyo'ya hangi dilleri bildiği sorulduğunda Fransızca ve Marsilyaca cevabını verirdi böbürlenerek. Bir tek kelime Almanca bilmiyordu. Ama gene de bu kesik ve gümbürtülü nutku gittikçe gerilerek dinlemeye koyuldu. Hitler başlangıçta sakin konuşuyordu. Ama çok geçmeden sesi boğuklaşarak tehditkar bir tona büründü.